Ayrım 27, sayfa 275. Ertesi gün oldu. Doğru civanımın yanına seyirttim. Babasıyla konuyu nasılsa bağlamışlardır. Kutlar, gazoz mazoz alırız bir yerlerden diye. Evlerinin oraya vardığımda evin hemen önündeki su çukurunda Şerif, Reha ve Süha oturuyorlar. Vardım yanlarına, ağaların hatırını sordum. Nasıl, hayırlısıyla oldu mu dedim. Reha bana dönüp, biz de tam onu konuşuyorduk. Söyleyememiş dedi. Hadi canım dedim. Şerife döndüm. Aslanım çakmak çakmak olmuş, cesaret dolu gözlerle yere bakıyordu. Konu derslerin zorluğundan açılınca hemen anladık ki can acıyor mu lafına gelecek Şerif'im. Reha ve Suha daha önce sünnet olduklarından bilgi verdiler. Testere konusu arkadaşımın canını biraz sıktı haliyle. Gerçi bizim amcaoğlunkine dinamitle patlatmışlardı Şerif'im dedim. Ama bir de iyi tarafından bak, şimdi oğlanlar korosunda şarkı söylüyor diye de teselli ettim. Biz ne kadar teselli de etsek, ateş düştüğü yeri tırmalar misali, yiğidimin aklı hala karışık. Yakında bütün akrabalar demirciden gelecekler dedi. Sünnet olacağımı babam herkese söylemiş, telgraf çekmiş, muhtar da herkese haber vermiş. Olmayacaksan bile yerine birini bulmak şart dedi Reha. Birden nedense herkes bana bakıyormuş gibi hissettim. Şerifimin babasına söylememiş olduğu kesinlikle anlaşıldı artık. Bunu duyunca canım sıkıldı haliyle. Şerifim sünnet konusunda belli ki sona doğru yaklaşıyordu. Olacağını kabullenmiş, bari bu işi ufak tefek sıyrıklarla atlatsam derdinde. Kökünden giderse Zekiye ile hepten konuşamam artık dedi. He dedim. Konuşa konuşa bir hal kalmıştın. Şükür ondan başka herkes duydu. Olsun dedi Şerif. Artık yüzüme hayatta bakmaz. Ben hemen Şerif'imi teselli ettim. Olsun dedim. Öyle bile olsa ne olacak ki, bundan sonra kardeş kardeş oynarsınız Zekiye ile. Baktın olmuyor, zamanla uzuyormuş dersin. Hem nereden bilecek ki diye de moral verdim. Şerif'in bu açıklamalarımdan sonra biraz hafifler gibi oldu. Sonra da konuya iyi taraflarından bakmaya başladı. Babam sünnette bana bembeyaz yeleli bir at getirecek dedi. İster istemez aklıma Erdoğan amcanın köpek diye bulup Şerif'e getirdiği Tarzan geldi. Ama belli etmedim. Belli ki Şerif bu konuda kesin kararlı. Pazarlığı beyaz asil bir atla bağlamışlar. Beyaz atıma binip lojmanın tamamında tur atacağım dedi. Aslında az subay lojmanlarından da geçse iyiydi ya, artık görenler Zekiye'yi anlatırlar nasılsa diye de konuyu bağladı. Kutlu gün doğuşundan belli olurmuş derler. Bir gün öncesi kına gecesi yapılıyor. Ailecek şeriflere gittik. Artık olay mahalline girmişiz. Silah arkadaşımın yanına vardım. Salona kocaman iki kişilik cibinlikte bir yatak hazırlamışlar. Yatağı gören de sünnetten hemen sonra Zekiye de gelecek sanır. Bir şatafat ki o kadar olur. Yiğidim yatakta yan gelmiş yatıyor. Yatağın üstü taşacak kadar demirciden gelen akraba çocuklarıyla doluydu. Yaşı tutan tutmayan, sünnet olmuş olmamış hangi oğlan çocuğu varsa büyükleri kolundan tutup getirmişler. Belli ki gün bugün. Bu cengaverden ne öğrendiyseniz öğrendiniz diye düşünülmüş. Hemen hepsi Şerif'in yakın çevresine öbeklenmiş. Şerif'in mübarek ağzından bir şey çıkar da duyar mıyız merakıyla arkadaşıma bakıyorlar. Civanım da tüm tevazusuyla bir eli ensesinde, diğeri göbeğinde milleti süzüyor. Yatağın yanına yaklaştım. Arkadaşım beni görünce halkın arasında cıvıklık olmasın diye fazla telaş etmeden ''Yarın erkek oluyorum'' dedi. Bugün bile sesi kulaklarımdadır. ''Yarın erkek oluyorum.'' Belli ki Erdoğan amca attan sonra olayı bir de buraya getirmiş. Gerçi benim acelem yok bu konuda ama özenmedim desem yalan olur. Ulan hazır cemaat toplanmışken ben de mi aradan çıkarsam diye. Millet bir eğleniyor, bir eğleniyor, o kadar olur. Kız kardeşim hasta, ateşler içinde olduğu halde iki sandalye birleştirilmiş uzandığı yerden yarı aralık gözlerle halay çekenlere bakıyordu. Görenin duygulanmaması elde değil. Şerif'in 5 teyzesi ve ne kadar amcası dayısı varsa hepsi oradalar. İç Batı Anadolu'nun yarı nüfusu askeri lojmanlar civarında. Artık bu sünnetten sonra buralar bizden sorulur edasıyla dolanıyorlar. Çerkez Ethem erken rahmetli olmasaydı Kirveli'ye gelirdi. Gün öyle bir gün. Kına gecesinde kim ne kadar oynayacaksa oynadıktan ve yiğide kına yakıldıktan sonra misafirler evlerine çekildiler. Ben arkadaşıma veda ettim. Sabaha gelirim. Gün doğmadan neler doğar. Sabah uyandığında bir bakmışsın ki kendiliğinden düşmüş dedim. O an arkadaşım sevincinden boynuma sarılmadıysa da düşmese kendi bilir. Ben zaten gereğini yapacağım diye düşündüğündendir. Gece yarı uyur yarı uyanık geçti. Sabaha doğru gözümü açtım. İlk işim aceleyle pijamamı kaldırıp alt tarafa bakmak oldu. Anladım ki temenniyle olacak iş değil. Son kalan umudum da böylece uçup gidince giyinmeye başladım. Şeriflerin evine yaklaştık. Zırıltı patırtı 100 metreden duyuluyor. Şerifim de giyinip adete göre süslenmiş. Başına bir fez, eline bir asa tutturulmuş. Göğsünde de çaprazlamasına bir maşallah. Kapının önünde dikiliyor. Civarında Efe geleneklerine göre oynayan amcalarına ve yakın akrabalarına bakıyor. Adamlar neşeden kırılmak üzereler. Hobaray diyen eğilip bir dizini yere vuruyor. Sonra vurdukları dizin acısı dinince de diğerine sıra geliyor. Yalnız belli ki görmüş geçirmiş ve ağırbaşlı adamlar. 10 düşünüp bir adım atıyorlar. Adım atarken de bir dikkatliler sormayın. Bastıkları yere Tarzan daha önce bir şey yapmış mıdır diye de tedbirliler. Önce ayak uçlarını koyuyorlar. Bir ayakları sürekli havada olduğundan da dengeyi tutturmak için sürekli iki kolları yana açık. Ama hepsi de neşeyle haydi bre fem deyip göz ucuyla Şerif'ime bakıyorlar. Ben Şerif'imin yanına vardığımda civan merdim uzaklara, atın geldiği tarafa doğru bakıyordu. Biz at gelecek diye beklerken askeri bir cip kapıya yakın bir yerde durdu. İçinden elinde kocaman bir çantayla havacı bir sıhhiye assubayı indi. Çantayı görünce bu adam sünnet için geldiyse mıçtık düşüncesi ikimizde de peyda oldu. Biraz daha bekledik. Yolun aşağısından at ve yularından tutmuş bir adam bize doğru gelmeye başladı. Hayvanı bir yerden gözüm ısırıyor ama konduramıyorum. Gözlerimi kısıp baktıktan sonra Şerif'e dönüp ''Şerif'im, bu gelen bizim sütçü Rıza'nın boz beygiri değil mi yahu?'' dedim. Şerif de durumu anlayınca biraz bozuldu haliyle. Hayvanı ne kadar boyarsan boya, beyazlama ihtimali yok. Civan'ın babasına doğru döndü. ''Baba, bu at beyaz değil, gri'' dedi. Erdoğan amca istifini bozmadan ''Güneştendir oğlum'' dedi. Şerif sütçünün atı olduğu konusunda ısrar edince de Erdoğan amca ''Değil'' dedi ve yanımızdan uzaklaştı. Atın asaleti belli ki içinde saklı. Gıpgri bir şey. Adam yanımıza doğru geldi ve tüm sevecenliğiyle Şerif'ime sırıtıp ''Kesiverecekler mi cücüğünü leyn dürzü?'' dedi. Şerif bana baktı. ''Abi, ben bu adama dalarım. Kimse de beni tutamaz.'' dedi. Tam seyirttiriyordu ki ''Ben abi boş ver. Ele güne rezil olmayalım bari. Bugün sakin ol.'' dedim. Neyse, Şerif sakinleşti. Helalleştik, ata bindi. Naralar, alkışlar arasında yiğidi arkasındaki kamyonete doluşmuş Menemen bando mızıka takımıyla yolcu ettik. Yedek at olmayınca ben Şerif'le beraber gitmem doğru olmaz diye evde kaldım. Bu güneşte, sıcakta arabaya binmek de bana yakışmaz. Eve geldim. Limonata, pasta ne bulduysam ucundan tırtıklıyorum. Bir ara gözüm sünnetçiye ilişti. Arka odaya geçmiş, elindeki palayı bir kayışa sürüp parlatıyordu. Adamın civarında pek oyalanmadım. Sanki daha önce sünnet olmuşum da benim sünnette kullanılan alet edevatla kıyaslıyorum edasıyla bakıp yanından uzaklaştım. Bir yandan da ister misin dedim. Adam beklerken sıkılıp da aklına karpuz kabuğu düşmesin. Yaklaşık 2 saat kadar sonra şeriflerin konvoy uzaktan seçilmeye başladı. Gerçi sesleri lojmanın neresine gittilerse hiç kesilmemişti. Her yerden duyuluyordu. Şerif'in üzerinde durduğu beygir, dili bir karış dışarıda ha düştü ha düşecek bir suratla eve doğru vardı. Bando marşa başladı. Ceddin deden, neslin baban. Bunu duyunca, ulan Ahmet yürü be kim tutar seni diye aklımdan geçtiyse de övünüyor durumuna düşmemek için ben de sünnet olacağım demedim. İçime attım. Aslında iyi ki de atmışım. Tevazu iyi bir şey. Alkışlar feveran içinde yiğit attan indi. Hafif bir sendeledi. Ama biz atın yorgunluğuna verdik. Yiğit attan inerken insan düşünür de bir sandalye getirir hiç olmazsa. Kapının orada civanımla göz göze geldik. O sırada sünnetçi de çok lazımmış gibi karşılayanlar arasında. Ben Şerif'e doğru döndüm. Adamın suratından hayır derken şer akıyor dedim. Ya hiç sorma Ahmet'im dedi. Zeki'nin bir akrabası olup olamayacağı konusundaysa kararsız kaldık. Erdoğan amca hadi oğlum dedi. Yatak odasına geç de hazırlan. Millet seni bekliyor. Olur baba dedi Şerif. Sonra da hangi ilahi varlık ne dediyse artık. Ben bir tuvalete gitsem küşüm geldi dedi babasına. Hadi git bari dediler. Civanım helaya girdi. Ama çıkışı henüz gerçekleşmedi. 15 dakika kadar sonra millet ufaktan kıllanmaya başladı. Kapının önüne Erdoğan amca geldi. Oğlum hadi çıksana dedi. Baba ben vazgeçtim olmayacağım. Oğlum çık. Bak millet burada el aleme yıllarca rezil oluruz sonra. Sonra bize ne derler? Baba ben vazgeçtim. Ben sonra onlarla konuşurum. Ben çıkmayacağım buradan. Velhasıl kapının önüne kim gittiyse ikna edemedi. Bir ara dışarı çıkıp tuvalet penceresinin önüne gittim. Erdoğan amca olduğu yere çömelmiş ağlıyordu. Yanında da babam teselli etmeye çalışıyordu. Her şey çok iyi olacak. Merak etme Erdoğan'ım. Nasılsa çocuk korkmuştur. Heyecanı geçince çıkar. Ali amca çıkmayacağım. Ben vazgeçtim. Sünnetçi hışımla evden çıktı. Arkasından babam, Remzi amca, bir de Erdoğan amcam çıktılar. Adamın havacı üniforması terden artık karaca halini almıştı. Komutanım, daha gideceğim birkaç yer var. Her birinde bu kadar oyalanırsam bu yaz bu lojmanlardan çıkamam, dedi. Neyse, rica minnet adamı ikna ettiler. Bir süre sonra evde bir sessizlik havası oldu. Millet tuvalete yakın yerlerde konuşuyor. Ya bu da olmayıversin. Şerif'e de Avrupa'dan bir kız alıveririz. Ne olacak sanki? Şerif'in büyük amcası da Erdoğan bırakıver gari. Nasılsa büyüyünce kendisi yaptırıver gari. Dedi. Biz içeride oturup limonata içelim. Sen de şu sünnetçiyi evine gönderiver. Diyen konuşmalardan sonra ortalık biraz sessizleşti. Ben de iyi iş çıkardı civanım. Demek biraz direniş gösterince umutları kırılıyor diye içimden geçiriyorum. 10 dakika böyle geçmişti ki huba diye bir ses çıktı ki o gün bandodan sonra çıkan en yüksek sesti. Bir baktım Şerif don gömlek kıs kıvrak bir şekilde kucakta getiriliyor. Feryat figan ortalığı yıkıyor. Bırakın lan beni! Kimse bırakmadı. Şerif hepsinin anasına kadar bir tamam hatırlarını sordu. Ancak gelen efelerden hepsinin yüzü armut topluyor. Ulan bilseydik gelir miydik? Bizi kepaze ettin bakışı yüzlerinde kol geziyor. Millet yatak odasına doluştu. Şerif'im kıskıvrak, ben bacak aralarından görebiliyorum. Ağzına bir lokum tıktılar, Yiğidim'in papuç teki kadar. Buna rağmen adamın sesi kesilmedi. Sünnetçi, başlıyorum yüzbaşım dedi. Millet, başla yahu kardeşim, hala soruyor musun dedi. Tekbirler ortalığı inletiyor ama civanımın narası yedi düvelden duyuluyor. Efeler belli ki bir yaz boyunca bugüne hazırlanmışlar. Yiğidimiz sünnet olur. Bu gururda bize bir ömür yeter edasıyla gelmişler. Yalnız feryadı figanı nasıl bastıracakları konusunda belli ki yeterince çalışmamışlar. Allahümme salli ulan tülallezinizi salli ala ve ananızı seyyidina gelmişinizi Muhammed'i hepiniz illeyin. Hatta eniştelerden bazıları tekbirde geri kalır gibi olup da civanın baskın duruma geçmeye başlayınca da kalanlar göz ucuyla bakışlarını sertleştirip seslerini arttırıp kaytarmayın lan anlamında Allahümme diye daha bir gürültüyle devam ediyorlardı. Sünnet de uzadıkça tekbire ne nefes ne ses yetmez hale geldi gitgide. Odadaki efeler de son bir gayretle civanımın zırıltı patırtısını bastırmak için artık bu iş namus meselesi oldu. Susanı demirci ahalisi kovalasın anlamında bir ses tonuyla tekbire devam ediyorlardı. Allahümme. Aslında sizin de tahmin ettiğiniz gibi burada bana düşen daha önceden sünnet olmuş olsam amca buna bakarak kes deyip en azından model konusunda arkadaşıma yardımcı olmak. Tekbirler ortalığı inletiyor, 18 akraba, 25 komşuya rağmen civanımın sesi hepsini bastırdı. Günahı boynuna, ulan sen misin beni uğraştıran deyip sünnetçi iğneyi büyüğünden yapmış olmasın. Olur mu olur. Anlayacağınız demirci ahalisi oğlanın feryadı dışarıdan duyulmasın diye tekbir sırasında nasıl bağırırlarsa bağırsınlar civanımı bastıramadılar. Hepinizin tülalesini! Son söz. Aslında pek çok çocuğun benzer okul anılarından, mahalle arkadaşlıklarından çok da farklı değildi yaşadıklarımız. Bir yerlerde okula başlamak bitirmenin yarısıdır diye bir cümle okuyanınız oldu mu aranızda? Ya o cümleyi silin aklınızdan ya da bırakın içinizde size kalsın. Evet, yaş gelince başlanıyor ve gerisi bir şekilde geliyor ve yıllar sürüyor. Bu da senin işin demişti babam. Okul da benim iş yerim oldu yıllar boyunca ve pek çok iş arkadaşına sahip oldum zamanın aktığınca. Çocukluğumun en güzel yıllarının en unutulmaz yollarında dünden bugüne nasıl koştuysak, nasıl çimenlerinde oynadıysak sevgili dostumla birlikte sizlerle paylaştık. Hiçbir zaman unutamayacağımız anıları düşünce ve duygularımıza kazıyan bu yerlerden de göç vakti geldi. Bir gün ve küçücük düşlerimizden vurulduk. Çiğli askeri lojmanlarında ömrümüzün en güzel, en yaşanası yılları sanki bir an gibi hızla geçip gitmişti. Okula başladığımız, ilk heceleri söktüğümüz, kalemi ilk tuttuğumuz günlerdi yaşadığımız. Her çocuk gibi oyunu sevdik, dersi yaparken ofladık, pufladık. Akşam babalarımız işten geldiğinde sevindik, koşarken düşüp dizimiz kanadığında ağladık. Çok güzel bir yaşama tac oldu en yakın dostumu tanımam ve bugünlere uzanan bir yolun başlangıcına kazma vurduk gülüşlerimizde. Öyle sağlam bir temel attık ki ileriki yıllarda o yolun üzerinden çocuklarımız da geçebilsinler diye. O kadar içten, o kadar gülerek oynadık ki hatırası hala içimizde. Yıllar geçti. Bir gün küçücük kulaklarımızda sesler uçuşur oldu. Zamanıdır artık diye. Sonuçta babalarımız öğretmen de olsa askerdiler. Zamanıdır artık. Bir koku gelir oldu burnumuza. Ayrılık rüzgarlarından ta uzak diyarlardan. İzmir'deki askeri okul kapatılıyor ve kara kuvvetlerine devrediliyordu. Okul devredilirken babalar, anneler, çocuklar, hayaller ve gülüşler de devredilirmiş meğer. Koşul buymuş. Anca beraber, kanca beraber. Önceleri arada bir babalarımız ev aramak için Bursa'ya gider oldular. Bu sefer de gönlümüze göre bulamadık. Ne olacak halimiz diye döndüler geriye pek çok kez. Orada lojman yokmuş. Oturacak bir yer için ev aranıyormuş. Şerif de ben de her Bursa dönüşünde sorardık babamıza. Karagöz'le Hacivat'ı gördün mü? Diye. Büyük karton kutular bulunur oldu sağdan soldan. Daha az güler oldu daha önce taşınmış olup da hatırlayanlar. Daha sessiz evlerde daha az gülen yüzler. Anlıyorduk bir şeyler var. Ama anlayamıyorduk ki artık mevsim sonbahar. Bir sonbahar günü başlamıştım ilkokula. Her ne kadar üşümediysem de bir sonbahar günüydü göç mevsiminin gelişi. Ayrılık rüzgarları yüzümüzde. Yıllardır oynadığımız bir sahne vardı. Ağaçlardan, çiçeklerden, bahçelerden, gülüşlerden dekorları olan ve bir oyunumuz vardı. Büyüklerden, küçüklerden, kedilerden ve köpeklerden oyuncuları olan. Severek oynadık. İçimizden geldiğince, el ele tutuşarak, içimizdeki aydınlık yüzümüzde bir gece unutmadan. Her gece sahnedeydik. En sevdiğimiz rolümüzden ve sevdiklerimizden vazgeçmeden. Oyun bitti. Dekorlar toplanıyordu artık Çiğli askeri lojmanlarında. Alkışlıyordu bize elleri patlarcasına zaman. Şimdi yeni bir oyun varmış, daha önce oynanmamış ve bizim için yazılan. Balçova sokaklarından Çiğli askeri lojmanlarına uzanan, kenarları gülücüklerle, anılarla süslü, toz pembe bir yol. Sayfalar boyunca yazdığımız ve anlatmaya çalıştığımız onca şeyden en önemlisi, aslında biz çok şanslıymışız. Hem de çok. Bunu anlatırken bir çocuğun hayal gücü ve dönen dili ne kadar şey çizebilirse, ben de o kadarını çizebildim. Dedelerimden büyük annelerime uzanan, ana babamın bambaşkalığından kız kardeşimi de kucaklayan, oradan en yakın arkadaşlarımın elinden tutup can dostumla kafa kafaya verecek günlere gelmemiz. Yaşadığım her ayrıntıyı gözlerimin önünden geçen, sonuna kadar sinemaskop ama renkli mi renkli bir film gibi anlatmaya çalıştım. Eskilere dair kim ne anlatsa, o zamanlar başkaydı. Nerede o zamanlar ki şunlar bunlar derlerdi. O zamanlarda neler mi bambaşkaydı? Şu an önüme dağlarla hazine yığsalar tekrar okul sıralarına döner miydim? İnanın dönmezdim. Ya da siyah beyaz televizyon, kliması olmayan pek çok şey sanmam. Ben bu yaşadığım günün ve anın en ileri ve en gelişmiş zaman olduğunu biliyorum. Tıpkı kızımın da yaşadığı anların da öyle olacağı gibi. Ben ne çocukluğumu, ne lojmanları, ne de anamın babamın gençliğini arıyorum. O zamanlar onlar güzeldi. Şimdi de bu yaşlarımız ve bu anlarımız. Ben büyümeseydim kızım da olmazdı. Kızımı tanıdıktan sonra nasıl geçmişe özlem duyabilirim ki? Olsa olsa geleceğin daha güzel olacağına inanmaya çalışır ve bununla avunurum. Neye mi özlem duyuyorum? Konağa, okul alışverişine gittiğimiz zamanlarda vapurun 3 ayrı mevki oluşuna ve bizim birinci mevkide oturuşumuza değil, iskelede durup denize baktığımızda denizin dibinin görünmesine, balıkçıların oturduğu rengarenk kayıklara değil, ama o kayıklarda denize açılanların en güzel, en taze balığı tutup o balıkları sattıklarında aldıkları parayla evlerine mutlu mesut gidişlerine özlem duyuyorum. Öğretmenlerin görev yapmak için gittikleri yıllar öncesine değil, ama o öğretmenlerin ay sonu telaşelerinin olmayışına, okuttukları öğrencilerin nasılsa iş bulurlar bu çocuklar inancına özlem duyuyorum. Öğretmenlerimizin onları yolda görüp tanıyan herkesten güler yüz görmelerine ve saygı duymalarına özlem duyuyorum. Üzerlerimizdeki önlükler simsiyahtı. Yakalarımız boyunlarımızı keserdi ve ben elbette bu kıyafetlere özlem duymuyorum. Ama kafalarımızın ışıl ışıl olması için çaba gösteren ve bunları normal bulan ve bunu isteyen insanlara özlem duyuyorum. Daha az şey görmüştük. Çünkü çağımız pick-up, plak çağıydı. TV'ler çok sonra evimize girmişti. Buzdolabını büyüdükçe görmüştük ve annelerimiz çamaşır leğeninin başındayken aklımıza makine gelmiyordu. Bunlara mı özlem duymalıyım? Çamaşır leğeninin başına çökmüş kadın da, siyah beyaz televizyonlara bakan adam da, iğnesi kırılmasın diye ödü koparak pikaba plağı yerleştiren biz çocuklar da yaşadığımız yıllarda yaşıyorduk. Ama o çağa, bilgiye, aydınlığa inanıyorduk. Duyduğum özlem buna. Bu çağda çok daha elektronik, çok daha otomatik olan makinelerin başına çöküp de yüzlerce yıl geriyi hayal edenlere değil, yıllar öncesinde kıt kanaat yaşarken geleceği hayal edenlere özlem duyuyorum. Babamın elinden tuttuğumda ya da şerifimle sokakta oynarken veya her neredeysek çevremize baktığımızda ağaçlar görürdük biz. Çoğunun üzeri meyve dolu, ekildikleri yerler yemyeşil çimenlik olan ağaçlarımız vardı. Üzerine tırmandığımız, dalından yay ok yaptığımız, dallarında kuş yuvası aradığımız. Evlerimizin civarında çiçekler olurdu. Bayramlara doğru yemyeşil bahçelerde, tarlalarda koyuna kuzuya rastlardık ama yollarda kan akmazdı. Bayram sabahlarında ayaklarından telle bağlanıp vinçle yukarı çekilen ineklerimiz de yoktu. Geçmişle ilgili özlemlerim varsa bunlar temize, güzele, yeşile, pırıl pırıl zihinlerin daha çok olması ile ilgilidir. Ne daha yavaş giden taşıtlara, ne daha az ısınan evlere, ne de daha çamurlu yollara özlem duydum. Civciv büyüttüğümüz bahçelerimiz, erik çiçeklerini daha dalındayken gördüğümüz baharlarımız, kenarında oturup tahta yüzdürdüğümüz derelerimiz vardı. Yılda bir kez alınan kıyafetlerimiz vardı. En fazla iki. Ama o kıyafetleri daha severek giyebileceğimiz bayram yerleri de vardı. O zamanlar belki alınacak daha az şeyler vardı ve daha az renkliydi cam mekanlar. Ben elbette bunlara özenmiyorum ama daha pırıl pırıl, daha düşünceli ve daha aydınlıktı insanlar. Anılar boyunca bembeyaz sayfalar, siyah sözcükler yıllar öncesinden bugüne el ele tutuşup geldiler. Başımıza gelen her neyimiz varsa gülünür bir yanını bulup güldürür hale getirmeye çabaladık. Her neyi nasıl yaşamışsak o şekliyle sunup öküz altında buzağı aramadık. Bir ben geçmiş günlere uzattım ellerimi, bir civanım buldu getirdi cümleleri. Yok canım, daha neler, bunu ben mi yaptım dediğimde ya da şerifim olanları inkar ettiğinde ve her kim okuyup güldüğünde sevindik, mutlu olduk. Ahmet Şerif İzgören ve Ahmet Nacar. Birinin zeytin rengi gözleri, kapkara kömür gibi kaşları, diğerinin mavi gözleri, rüzgarda uçuşan saçları, ama ikisinin de bitip tükenmez sözleri, harf harf sözcük oldular. Yan yana yola koyulup cümleleri buldular ve cümleler paragraflara dolup okunası sayfa oldular. İki ayrı ses, iki ayrı gülüş, iki ayrı geçmiş ve bu yollar gün gelmiş, kesişmiş. Bir güzel ses olmuş gökyüzüne yayılmış, dinlenesi bir masalmış. Bir sarı, bir siyahmış. Kitabın sonu. 17 Haziran 2011.